Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı başlıyor.
İşte Bunu Konuşalım'dan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün konuşacağımız çok konu var. Kuşakları konuşacağız. Çocuğunuzla iş yapmaya hazır mısınız onu konuşacağız ama bakarsanız her birinde ana tema gençler. Yani bu ister çalışan olsun, ister işveren statüsünde oraya yönetmeye aday olsun ya da aslında yepyeni bir kuşak geliyor ve geleceğin, çok da uzun vadede geleceğin değil, çok hızlı ilerliyorlar çünkü yöneticilerinden bahsediyoruz, profesyonellerinden bahsediyoruz. Gençlerle çalışmak, onları anlamak, onlara yolculuklarında yardım etmekle çok doğru orantılı bir iş. O yüzden bütün bu soruların yanıtına gelmeden önce bir gençler için iyilik konuşmak istiyorum. Çok güzel bir proje. Tam bir sosyal proje. Oradan başlayacağız. Al Danışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Ayşen Laçinel bugün konuğumuz. Ve ne yapıyoruz? İşte bunu konuşalım diyoruz. Sayın Laçinel, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim. Hoş buldum Çetin Bey. Nasılsınız?
Var olun. Sizler de iyisiniz umarım.
Teşekkürler. Eksik olmayın.
Sizler de. Sizler de eksik olmayın. Gençlere sahip çıktığınız için iki kere eksik olmayın. Şimdi buradan bir başlayalım. Sonra kuşak, iş çalışma vesaire onlara geleceğiz ama gençler için iyilik. Bir telefon bağlantısında aslında siz bize aktarmıştınız minik de olsa.
Evet.
Biraz ayrıntılara girelim daha doğrusu. Ne bu gençler için iyilik? İkinci evet. Yılını doldurdu galiba.
İkinci yılını kutladık geçen hafta mütevazi bir akşam yemeğinde. Gençler için iyilik benim öğretim görevlisi şapkamın altında üniversitede ders verdiğim gençlerin pandemi zamanında hocam bizi ne olur derslerde yok yazmayın mesajlarının yoğunlaşmasındaki farkındalıkla oluştu. Çünkü bizi yok yazmayın diyen çocuklar da çok böyle iletişim derslerime çok ilgili ve başarılı öğrencilerdi. Araştırınca baktım ki derslere girebilecekleri, bağlanabilecekleri, bilgisayar ayarları yok ya da akıllı telefonları bile yok öğrencilerin.
İstanbul'dan bahsediyoruz
ve bir vakıf üniversitesinden ama çoğu da meğerse burs alarak okumuş, iyi notları olduğu için çocukların. Okulla konuştum. Okul dedi ki hocam imkan yok, biz yetişemeyiz bu taleplere. Sonra işte ben kendi imkanlarımdan aktardım. İşte oğlum iPad'ini hediye etti, abiler üzülmesin, ablalar üzülmesin diye. Evet, evde konuşulunca ve dedim ki hani arkadaşlar falan derken biz en iyisi iyi ruhlu, iyiliksever dostlarla bir araya gelelim ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışalım azdı çoktu demeden ve Gençler için iyilik Derneği'ni kurduk. Sanat camiasından çok sevgili dostlar var. Kurucularımız arasında değerli dostum, sizin de ortak tanıdığımız dostumuz Tamer Levent var.
Selam olsun.
Evet, Marmara Üniversitesi'nin kariyer...
Bu vesile sanata evet diye.
Gerçekten sanata Tamer evet diye. Diyelim Tamer Levent'in sloganı o gençler için iyilikle sanata evet'i de birleştirdi bu sayede. Yine çok kıymetli kurucumuz var Marmara Üniversitesi'nde kariyer merkezi direktörü. O da çok değerli dostum Profesör Doktor Berat Bir. Sanayi camiasından, iş camiasından, pek çok sektörden iyiliksever dostlarla biz üniversite gençlerinin ihtiyaçlarında onlara destek olmak üzere çalışmalar yapmak adına bir araya geldik. Hem bir platformumuz var hem de bağış alabilmek için. Etkinlikleri yasal prosedürde de yapabilmek için derneğimizi kurduk. İlk defa dernek faaliyeti olarak da bir yarışma açtık. Çünkü o zaman Evde Kal Türkiye sloganında hepimiz gerçekten evde kalmıştık. Hatırlarsınız evet, evet. O ilk yılı ve Instagram'da canlı yayınlar falan had safhadaydı.
Ve ısrarla da evde kal, evde kal diye.
Evet, evde kalmıştık hepimiz ve o evde kaldığımız zaman bu açmış olduğumuz üniversite öğrencileri arası, üniversiteli öğrencilerin istedikleri türde ve konuda çalışmayla katılabilecekleri yarışma onları o kadar motive etmiş ve o kadar umut olmuş ki hep öğrenciler şunu söyledi işte basında demeç verirken, duygularını ödül törenlerinde paylaşırken biz dediler dışarı çıkamıyoruz, görüşemiyoruz, buluşamıyoruz, ne yapacağımızı şaşırmıştık ve o kadar hayal kırıklığı ve o kadar büyük bir motivasyonsuzluk içindeydik ki sizin yarışmanız geleceğimin sorumluluğunu alıyorum yaşama sanatı proje yarışması bize umut oldu. Biz bu yarışmayla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir de biz yarışmaya her katılan adayla ben ve diğer kurucu dostlarım birer şey aldık, görev aldık. Canlı yayınlar yaptık Instagram'da. Dolayısıyla sosyalleşmeyi ve umut vermeyi başardık. O yarışmada maddi ödüller vardı. İşte 13 bin lira ödülümüz vardı. Onun dışında bilgisayar ödülleri, iPad ödülleri, İngilizce eğitim kursları, ücretsiz eğitimler, kişisel gelişim ve liderlik ve mesleki gelişimler. Tabii ki öğrencilerin çok hoşuna gitti ilk yıl. İkincisini yaptık bu yıl. İlkini Marmara Üniversitesi'nde yapmıştık ödül töreninin. İkincisini de Medipol Üniversitesi'nde yaptık ve sağ olsun herkes çok destekledi. Hem ulusal hem yerel basın bize yer verdi. Dolayısıyla gençler umutlu. Biz iyilikseverler de hem insanı şapkamızla hem iyilik yapma çabasında olan bu Türkiye'mizi seven gönüllüler olarak umudumuza umut katıyoruz. Çünkü gençlerin ihtiyacı olan ders araç gereçlerini karşılıyoruz. Giyim ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını. Hatta ikinci yılımızda biz bize yemek yiyelim diye çıktığımız yol da dedik ki hani öyle biz bize yemek yiyip ne yapacağız? İşte yemeğimiz ne kadar tutuyorsa biraz da üstte bir şey yapalım. Arkadaşlarımıza da duyuralım. Gençlerin yurt ve kiralık ev bulma sorunu var. Bu sefer de onlara çare olalım. Bir kaynak yaratalım. Çoğu kişi yemeğe gelmedi. Biz de ısrar etmedik. Yemeğe gelmiş gibi bilet aldılar. Ve şu anda yarattığımız kaynağı eşit olarak bize taleplerini ileten, araştırdığımızda da haklı talepleri olduğunu gördüğümüz öğrencilere dağıtacağız. Barınma ihtiyaçlarına destek olmak üzere.
Şimdi buradan birkaç vurguyu açmak isterim.
Buyurun.
Bir, iyilik çok bulaşıcı bir şey değil mi?
Evet, kesinlikle öyle.
Bunu biraz konuşalım.
Kesinlikle. Hatta yani inananlar bilir, bizim dinimizde de Kur'an-ı Kerim'de de yazar. İyi işler kötü işleri örter siler diye. Ve gerçekten o kadar bulaşıcı ki insan iyilik yaptığında bir de bunda karşılık beklemeden ve kime ne yaptığının da reklamını yapmadan. Biz hiç reklam yapmıyoruz. Şunu yaptık, bunu yaptık, buna bunu aldık diye. Ne şahsımıza bunu getiriyoruz ne de yani isim vererek ya da yaptıklarımızı Dursun anlatarak. Evet, hiç öne çıkmıyoruz. Bilinmeyen iyilik hele çok kıymetli. Ve zaten siz iyilik yaptığınız zaman o kadar yollarınız açılıyor ki daha çok iyilik yapabiliyor hale geliyorsunuz. Hani ya ben ne yapabilirim ki? Bir sürü öğrenci var. Hangisine yetişeceğim? Ya da benim işim başımdan aşkın. Zaten ekonomik kriz var. İşte kendi işim var, kendi çocuğum var. Başkalarına zamanım yok diyenler yapabileceklerini de yapmıyorlar. Biz de diyoruz ki herkese yetişemeyiz. Her şeyi yapamayabiliriz. Yapabileceklerimizi yapmak bizim insani sorumluluğumuz, gönüllü sorumluluğumuz aslında.
İkinci konuşmak istediğim, yine açmak istediğim başlık da bu. Çoğu insanda aslında bir iyilik yapma arzusu var ama bir fren mekanizması var şu. Ben tek başıma ne yapabilirim?
Evet.
Tek başına çıktığınız yolda mutlaka başka iyilik severler sizi buluyor galiba.
Kesinlikle buluyor. Hatta yani tek başıma çıktığım yolda önce ben çok üzgündüm. Hani öğrencilerim derse giremiyorlar ve çocukların bilgisayarı yok diye. Kendi bilgisayarımı verdim ve oğlum bir kere önce benim yanımda oldu. 17 yaşındaydı işte o zaman 2 sene önce. Allah. Amin cümlemizin evladına. Anne niye üzülüyorsun dedi. Ya böyle böyle öğrenciler derse giremiyormuş. Anne dedi ben iPad'imi vereyim abiye. Benim 2 tane var ya dedi yeni modeli almıştım.
Markaya girmeyelim.
Ay, tamam. Hemencecik oğlum kendi bilgisayarını verdi. Arkadaşları komşulara söyledim hemen onlar geldi ama Çetin Bey bir de şöyle bir şey var. Ya yapmayalım, başımıza dert alırız. İşte iyilik yaparken işte başka dedikodular olur. Ya da biz ne yapacağız ki boş ver diyenler de oldu bana ve bunu diyenler beni çok şaşırttı tabii. Ama sonra onlar da aramıza katıldı. Çok olabileceğini güzel. Görünce endişe edenler de aramıza katıldı. Bir de şöyle bir şey, hiç kimse ya ben başkanım demem ya da kimse bana başkanım falan desin öyle bir şey yok. Biz zaten arkadaşız. Hani bazı kulüpler, dernekler bilirsiniz siz uluslararası böyle camialarda başkanım falan derler. Hatta başkanlık yarışları olur, tabii kulisler tabii. Olur falan. Bizde öyle bir şey yok. Yani olamaz da öyle bir şey. Yani herkes dost. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz.
Başkan enflasyonu var zaten. Şimdi buradan kulakları çınlasın. Rıfat İsercikloğlu anlatmıştı. Türkiye'de 5 milyon başkan var ya. Demişti. Yani çünkü başkanlıktan ayrılanlar da başkan. Kanıtlamak için de gidin dedi havaalanında VIP'de başkanım deyin bütün kafalar
çalıyor. Herkes bakar. Aynen öyle.
Dert bu olmamalı zaten.
Evet bizde bakan yok. Yani ben zaten başkanım deseler bakmıyorum bile. Yani öyle bir şeyi hiç üstlenmedim. Herkes yapabileceğinin lideri çünkü burada.
Müthiş.
Ve birbirimizi destekliyoruz.
Çok güzel bir vurgu. Herkes yapabileceğinin lideri.
Aynen öyle.
Biraz sonra konuşacağımız evet, şeylerde işimize evet. Yarayacak bir kavram bu. Yine altını çizmek istediğim yani bir iki üç dakikam var ama lütfen. Bu bir iki kavramı konuşalım ki sonra kuşaklara da
tabii.
Geçeceğim. Umut. Bakın sorunları yok saymak başka bir şey. sorunları kabul ederek umut dağıtabilmek başka bir şey. Bunu da biraz iki cümle açarsanız bize sevinirim.
Evet, umut insanın var olma sebebi. Yani insan umut ettiği zaman hayal edebiliyor. Hayal ettiği zaman bunu hedef haline getirebiliyor. Sonra da mevcut imkanlarının dönüştüğünü görüyor. Şimdi bizim meselemiz iyimser olmayan insanların esas sorunu hayal edememeleri ve aşırı gerçekçi olmaları. Aşırı gerçekçi olurken de iki olasılık var. Ya istediklerimiz güzellikle olacak, istediğimiz güzel resmi gerçekleştireceğiz hayatımızda, ya da korktuklarımız başımıza gelecek. Şimdi hangisine odaklanırsa insan, beyin hayalle gerçeği bildiğiniz gibi ayırt edemediği için odaklandığını gerçek olarak algılıyor beyin ve sonra da diyor ki bak korktuğum oldu, ben size demiştim. Korktuğumu yaşıyorum. Çünkü sen korktuğunu hep düşünüyorsun ve konuşuyorsun. Umutlarını gömmüşsün mezara. Yani.
Burada da bir hata yapılıyor. Mesela sorunu yok saymak noktasına gidiyor ki biraz sonra konuşacağız. O bir problem.
Tabii.
Soruna rağmen umutlu olmak.
Tabii, aynı cesaret gibi. Yani evet. Cesaret ve ya da cesur olmak hiç korkmamak demek değildir. Korkacaklarımız elbet var. Korkuya rağmen o korkuyu kenara park edip yapabileceklerimizi yaptığımız zaman yol alıyoruz. Umut veriyoruz ve umutla yürüyoruz. Gayret etmeden ilerlemek de mümkün değil. Adım atmadan mesafe almak mümkün değil. Oturduğun yerden korkarak söylemlerde bulunursan ne kendine ne çevrene ne de hiç kimseye insanın hayrı olmaz.
Müthişsiniz. Şimdi bir şeyi daha soracağım.
Buyurun.
Araya gideceğim çünkü bunların hepsi biraz sonra konuşacaklarımız da temel teşkil
evet.
ediyor. Gençleri dinleyebilmek, yargısızca dinleyebilmek çok önemli değil mi?
O kadar önemli ki çok büyük zenginlik. Ben gençlerden çok şey öğreniyorum. Hele de şimdi bu yeni nesil, hem üniversite öğrencileri hem de bu liseden gelen, işte orta öğretimden gelecek olan alfa kuşağı çok farklı bakış açısındalar. Bizim deneyimimiz onların yaratıcılıklarıyla birleştiğinde harika projeler oluyor. Şimdi bizim mesela özellikle bu mezun olan, üniversiteden mezun olan gençler derneğimizin üyesi de oldular.
Müthiş.
Şimdi biz onları yönetici yapıyoruz. Yani
iyi.
Dinlemeyi bırakın, gelin siz yönetin diyoruz çocuklara. Onlar da özgür bir ruhla ve özgür bir zihinle çok farklı projeler yapmaya başladılar. Şimdiden katıyorlar. Dolayısıyla bizim gençlerden öğreneceğimiz çok şey var.
Oradaki önemli sır da o gençlerin hayalleriyle, yaratıcılıklarıyla tecrübenin harman edilmesi.
Aynen öyle.
Şimdi minik
takım
bir araya gideceğim.
Lütfen buyurun.
Buradan şirketlere sıçrayacağız.
Evet.
Çünkü bütün bu konuştuklarımız aynen normal hayatta, sosyal hayatta olduğu gibi iş hayatında da geçerli.
Evet, biz gençleri iş hayatına hazırlamak için çabalıyoruz aynı zamanda bu projelerle de.
Peki siz gençleri iş hayatına hazırlamak için çabalıyorsunuz. Gençler gittikleri şirkette babalarıyla baş edebiliyorlar mı? veya anneleriyle, onu biraz konuşacağız.
Evet, bunu konuşalım.
Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Al Danışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Ayşen Laçinel'le işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından ne yapıyoruz? İşte bunu konuşalım diyoruz efendim. Konuğumuz Al Danışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Ayşen Laçinel. Şimdi Sayın Laçinel, ilk bölümde gençler için iyiliği konuştuk. Oradan aslında belli başlı kavramları yerine oturtturduk. Puzzle karşımızda.
Evet.
Şimdi o puzzle'dan, sosyal hayattan geldik şirketlere. Bir ifade kullandınız. Dediniz ki gençlerde çok büyük bir potansiyel var. Orada diğer kuşakların tecrübesiyle birleştirdiğimizde mucize işler çıkıyor. Direkt sorayım. Niye becerenlere tenzih ederim. Niye beceremiyoruz? Niye evet. Herkes birbiriyle rekabet halinde?
Şimdi tabii bir önceki kuşağın alışkanlıkları hemen güncellenemiyor. Dolayısıyla şirketi kurmuş olan büyük baba, oğlu baba kendi kurallarının devam etmesini ve aslında her şeyi en iyi kendilerinin bildiğini düşünmeye devam ediyorlar.
Aslında dert şirket böyle daha iyi olacak.
Tabii
derdi.
Böyle daha iyi olacak derdinde.
Kimse kötü niyetli değil.
Kimse
yani.
Kötü.
Ego savaşı değil.
Evet, bir de haklılar çünkü onların yarattığı bir şey. Emekleri, zamanları, ruhları, ustalıkları var bu şirkette. Ben de danışmanlık yaptığım şirketlerde gördüğüm için bunu söylüyorum. Bir iletişim danışmanı, yönetim danışmanı olarak konuşuyorum. Şimdi burada o kadar önemli bir şey var ki biz ya da gençler siz bir şey bilmiyorsunuz, kenara çekilin zaten demiyor. Bununla birlikte farklı bakıyorlar, farklılıklar getirmek istiyorlar. Fakat işte burada o farklılıkların iyi olacağına inanmadan ön yargılı bakan bir patronaj yaklaşımı var. Kendi çocuklarını bile ya da yeni aldıkları yöneticilere. Bazen öyle oluyor ki doğru olduklarını düşünseler bile yine de benim dediğim olacak diye yapmayabiliyorlar. Yani bir diretme, bir çekişme söz konusu oluyor. Dolayısıyla aslında herkes şöyle bir önce bir dursa, hani biz diyoruz ki duygusal zekanızı kullanın, işte farkındalığınızı arttırın. Bunun da 4 adımı vardır. Dur, anla, hisset, fark et, seç. Hisset, fark et, 3. adım ve seç. Şimdi ebeveyne de patrona da bunu söylüyoruz. Lütfen önce bir durun. Tepki vermeden önce, hayır demeden önce ya da reddetmeden önce. İşte gence de diyoruz ki sen de küsmeden ve kaçmadan, çekip gitmeden önce bir dur. Ve aslında patron ne diyor? Patron diyoruz ki aslında genç ne diyor? Ya da yeni gelen yönetici ne diyor? Ve herkes birbirini dinleyip anladıktan sonra konumuzda amacımıza yönelik ne katabiliriz biz? İşte o zaman tercihini yap ve seç yapacağını diyoruz. Yaklaştırıyoruz birbirine bireyleri. Çok ama sabır gerekiyor. Çok stratejik. Çok.
Yani sadece o şirket açısından değil, o sektör, o ülke ekonomisi, herkes açısından. Mesela bir şey sormak istiyorum. Siz kurumsal kökenlisiniz.
Evet.
Hatta holding kökenlisiniz ve o tarafı da biliyorsunuz, evet. Kobi'yi de biliyorsunuz.
Evet.
Montanlarını bir kenara bırakırsak, hı-hı, yaklaşımda bir şey değişiyor mu?
Çok aynı değişiyor. Mı? Ya çok, ya en komik şeyi söyleyeyim, biraz sizi güldüreyim. Şimdi kurumsal şirketlerde, Türkiye'nin en büyük iki kurumsal şirketinde üst düzey yöneticilikten kendi işimi kurdum bildiğiniz gibi. Bir kere o icra kurulundayken biz ya da yönetim kurulundayken bir yönetim toplantısında bir fotoğraf çekilir. Bizim burada demin radyoda sizde fotoğrafımızın çekildiği gibi. O dikdörtgen masada yönetim kurulu fotoğrafı çekilirken bizler arkamıza yaslanırız. Fakat çok neden? Enteresan. Birbirimizi görsünler, gözükelim biz fotoğrafta diye. Herkes arkasına yaslanır sandalyesinde.
Enteresan.
Şimdi KOBİ'lere baktığınızda, bakın dikkatinizi çekmiştir mutlaka, söyleyince fark edersiniz. Fotoğraf çekilirken yönetim toplantı masasında herkes öne eğilir. Niye? Kendi çıksın diye.
Çok güzel. Bunu biraz işlesenize. Yani, hakikaten öyle. Doğru.
Bakın bir tebessüm ettirdim mi bilmiyorum. Yani gerçekten o kadar kendi merkezli ki bazı KOBİ'ler, bazı yerel şirketler, ciroları kurumsal şirket cirolara yakın olmakla birlikte kurumsallaşamamışlar. Şimdi
o bir dediklerimiz yani orta büyüklükteki.
Aynen, orta büyüklükteki ve kurumsallaşmak demek aslında ne demek? Ben bu şirkette hangi sektördeyim, hangi işi, hangi uzmanlarla nasıl yapıyorum, niye yapıyorum, yazılı tanımlarının ve kurallarının olması ve bunu da herkesin bilmesi ve herkesin bu kurallarla çalışabiliyor olması, gerektiğinde de güncellenmesi demek aslında.
Acil durumlar dışında da kimsenin kuralı bozmaması.
Kimsenin, evet, yani gerektiğinde güncellenmesi derken de tam bunu söylüyorum. İhtiyaç olur, yenilik olur, buna göre de güncellenir zaten. Kurumsal dediğimiz yerlerde, holdinglerde bu kurallar konurken canım istiyor böyle yapın diye konmaz. Mühendislik yaklaşımı sergilenir. Herhangi bir konuda bir kural konmadan önce o konuyla ilgili tasarı denenir bir pilot çalışmayla. Yapılan pilot çalışmada kurallar incelenir, gözlemlenir. Başarılı olan sonuçlar tamamdır denir ve formülize edilir, standartlaştırılır.
Yani bir birimde ya da holding ise şirkette denenir mi o?
Tabii önce denenir bir alanda. O alanda başarılı olan model yazılı hale getirilir, kural olur ve standartlaştırılır.
Ha, içimden bunlar geldi diye yazılmıyor.
Aynen yani. Öyle ya da ben öyle dedim, ben patronum, ben ne dersem olur, ben sizin babanızım, ne dersem olur demiyoruz, demiyorlar. Sonra yazılan standartlar da aynı mühendislik yaklaşımındaki gibi benzer işlerde tekrar çalışılmaz, bellidir, test edilmiştir. Başarılı olduğu için model kurallara dayandırılmıştır. Ve büyüdükçe de o kurallar o bölgelerde çoklanır. Hem insan kaynaklarında, seçme yerleştirmede, eğitim sisteminde, yetkinlik geliştirmede, performans sistemlerinde bu böyledir.
Formül bu kadar basit.
Basit aslında.
Hem yani bir KOBİ'de uyguluyor.
Aynen, hem satın almada, hem pazarlamada, hem finansta. Ki yani şirketlerin bu bölümleri vardır sonuçta. Ve tüm bu bölümlerde başarılı olan kurallar test edilip standartlaştırıldıktan sonra da İstanbul'da ise İstanbul'da, başka şehirlere gidiyorsa başka şehirlerde, Türkiye'den başka ülkelere gidiyorsa o ülkelerde çoklanarak devam eder.
Yani hemen örnekleyeyim. Demin verdiğiniz bir holding örneğiydi. Evet. O bir şirketin de bunun pilot uygulaması evet. yapar. Ben de KOBİ'ysem bir departmanda başlayabilirim.
Aynen. Başlayıp işte onu yaptırtmak istiyoruz. Ne acıdır ki bazen bütün bunlara rağmen patron önce evet dediğini sonra bozabiliyor. Kendi bozuyor. Kendi iyi giden şeyi de bozabiliyor. Şimdi genç gelip diyor ki ben burada neyi nasıl yöneteceğim? Sürekli öğrenmeye çalışıyor patronların çocukları, KOBİ'lerin bazılarında. Hepsini hani tenzih ederim. Kimisini. Şimdi genç mezun olmuş, yabancılığı biliyor. Babasının şirketine geliyor ve bir yerden bir şey öğrenecek. Fakat çocuk işe başladığında standartları yok şirketin. Herkes bildiği gibi davranıyor. Yani kurumsal hafıza, ayaklı kurumsal hafıza. İnsanlar da kurumsal hafıza. Yazılı süreçleri yok, kuralları yok. Ne yaparsa ödüllenir, ne yaparsa yanlış olur. Yanlış olursa nasıl öğrenir? Ne zaman hangi eğitim devreye girer? Olmadan çok yüksek cirolu şirketlerimiz var. Ne acıdır ki bu çok yüksek cirolu şirketler gençleri de kendilerine katamıyorlar. Gençlerin yapmak istediklerini de anlamıyorlar. Zaten kendi standartları ve kuralları da olmadığı için her akıllarına geleni yapmaya devam etme eğilimleri olduğu için de yeni gelen de entegre olamıyor.
Son dönemde sıçrama yapanlara baktığımızda aslında bunu bir adım geri çekmiş ve uygulamaya koymuş
evet.
küçük ve orta boylarda aynı sıçrama öyle. Yaptığını görüyoruz.
Aynen öyle. Ya benim mesela Anadolu'da danışmanlık yaptığım pek çok şirket var. İsim söylemeyeyim. Bilirsiniz siz ama sohbetlerimizde. İşte boya fabrikaları olanlar, plastik fabrikaları olanlar, elektronik yan sanayide ürünler üretenler, eğitim markaları. Şimdi onlar artık o kadar çevik ve o kadar standartlar, kurallarla büyümeye başladılar ki bu söylediğimizi uyguluyorlar. Dolayısıyla şimdi bu çok yetenekli gençler İstanbul, Ankara'daki büyük cirolu, güçlü görünen ama kurumsallaşmayan şirketler yerine bu şirketleri de tercih etmeye başlıyorlar.
Bir dakika.
Bir de böyle bir istihdam fırsatı buluyorlar.
Artı başka bir şeye dikkat çekiyorsunuz. Siz bugün Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden biri olabilirsiniz kendi ölçeğinizde.
Tabii.
Ama arkada Anadolu'da bunu uygulayan bir şirket gelip sizi geçiyor.
Gelip geçiyorlar da. Ve hatta mesela bir gayrimenkul markası var. İşte inşaat şirketi var çalıştığım. Dediğim gibi boya şirketleri var. Ve Anadolu markası olarak büyüdü onlar. Şimdi İstanbul'da kendi sektörlerindeki oyuncuların olduğu semtlerde İstanbul merkez binalarını açtılar, açmaktalar. Bir de şimdi bu oluyor. Dolayısıyla bakın nasıl hem sisteme artık hakim oluyorlar, hem standartları kurguluyorlar mühendislik yaklaşımıyla, hem de onları artık sadece kendi şehirleri, Anadolu şehri ve Anadolu bölge coğrafyasında değil, ticaretin merkezi olan İstanbul'a da çokluyorlar artık. Neden? Çünkü orada standartlarla çalışmayı öğrendiler.
Bir tık yukarı.
Aynen. İstanbul'da büyüyecekler ve şimdi
yurt dışına gidecek.
Başladı. Yurt dışı. Yakın komşu ülkelerle de büyüme planları başladı. Çünkü buna hazırlar. Şimdi
aslında
buna hazır olan yerlerde
görülüyor yani.
Görülüyor. Gençlere de imkan var ve genç oraya geldiğinde diyor ki ya burası ne kadar gelişime açık. Ne kadar ne yaparsan nasıl ödüllendirileceğin belli. Kariyer hedeflerin bile belli olan bir yer diye bakıyorlar. Allah'tan bunların sayısı çoğalıyor ama öbür taraflarda maalesef çok iyi iş yapan şirketler hem kendi çocuklarını ikinci kuşağı kazanamıyorlar. Bu sefer çocuklar yurt dışına kaçmak istiyor baba baskısından ve şirketin duygularla yönetilme eğiliminden.
Baba ya da anne diyelim.
Ben anne ya da baba baskısı.
Belki de patron anne niye baba
tabii,
diyorum.
Tabii tabii ya dayı da amca da olabilir yani hepsi aile baskısından diyelim.
Ya kadın erkek diye
aynen çok çok haklısınız. Onun dışında akrabalık bağı olmayan gençler de var çok yetenekli ama maalesef kendilerine değer verilmediği için kendileri dinlenmediği için o şirketlerde yaratıcılıklarını gösteremiyorlar.
Şimdi kritik bir konuya giriş yapalım. Bir 2-3 dakika bunun girizgahını yapalım. Buradan açalım. Şimdi önemli bir soru soruyorsunuz ve insan böyle bir duruyor. Çocuğunuzla iş yapmanın yolunu biliyor musunuz? Bu gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Yani ben de bir atölyeci çocuğuyum ve niye babamla Allah rahmet eylesin
Allah
babamla
rahmet
çalışamadığımı
eylesin.
Biliyorum.
Evet. Niye?
Yani işte aynı bakmıyorsunuz vesaire vesaire.
Evet.
Şimdi hani oralara
tamam.
girmeyeyim ben.
Ben sormayayım.
Anlatırım ama şey hani konuk ben değilim.
Peki.
Ama aşağı yukarı onu birebir yaşamış biri olarak da
bu
sorunun çok anlamlı olduğunu evet. hissediyorum. Şimdi şöyle bir durum var aslında firma sahipleri yani kuşaklar üst kuşaklar içerisinde bu büyük bir sorun değil. Çünkü ya sana söylediğimi yaparsın ya da benim dediğim olur diye bir yaklaşım
evet,
var.
Evet.
Onu kırmak önemli. Şimdi bunu biraz açar mısınız bize? Çocuğunuzla iş yapmanın yolunu bilmek ne demek?
Bir kere çocuğunu bilmekten geçiyor. Yani önce iş yapmayı bilmeden evvel bence her ebeveyn kendi çocuğunu tanımaya önem vermeli. Bunu hem aynı zamanda bir uzman psikolojik danışmanı olarak da söylüyorum. Çocuklara biz daha çok ne istediğimizi söylüyoruz. Buna dikkat edelim. Ya da çocukların ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Doğrularını ve yanlışlarını söylüyoruz. Ya da öğretmenlik yapıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Bazen komutlar veriyoruz. Elbette bunları yapacağımız zamanlar olmalı. Bunları da yapacağız. Öğreteceğiz, doğruyu söyleyeceğiz, yanlışı söyleyeceğiz, hedef göstereceğiz. Deneyimlerimizden de bahsedeceğiz. De bir kere de durup çocuğumuzu dinliyor muyuz acaba? Yani çocuğumun aslında ilgi alanı ne? Çocuğum nelerden hoşlanıyor? Müzikten mi hoşlanıyor? Yemek yapmaktan mı hoşlanıyor? Bir şeyleri tasarlamaktan mı hoşlanıyor? Araba kullanmaktan mı hoşlanıyor? Matematik zekası mı var? Çocuğunun ilgi alanlarını fark eden ebeveyn zaten o alanlarda çocuğuyla konuşmaya başladığında, ki ben öyle yaptım hem kendi çocuğumda hem öğrencilerimde, kendi birinci derecede ilgi alanım olmamasına rağmen çocuğumun ilgi alanı olan kartingi, yelkeni keşfettim ve o karting ve yelken yapmaya başladı ve çok sosyalleşti. Ben de karting ve yelkeni öğrenmeye başladım ve o konulardan konuşuyorum artık. Aynı şeyi aslında çalıştırdığımız...
Dakika bir, gol bir. Ortak mevzu yaratılıyor.
Ortak konu. İletişimin de formülü budur. Mesela diyelim ki ikimiz sizinle birlikte bir iş yapacağız ve yeni tanıştık. Ekibe yeni dahil olduk ikimizden biri. İş aralarındaki sohbetler çok önemlidir. Ortak ekipte ortak noktalar ve takım yaratılması için. Diyelim ben evliyim ve çocuğum var. Siz bekarsınız. Çocuğunuz yok ve hatta hani çok da çocuklara ilgili değilsiniz. Fakat ben sizin de her sohbetimizde hep çocuğumu anlatıyorum size. Çocuğum benim şöyle yaptı, şunu yedi, şunu yemedi, biliyor musunuz? İşte şöyle oldu, şu doktora gittik ama
ortak.
Sizin bunlarla hiç ilginiz yok. Yani ay şu konu bitse de ben bir kaçsam dersiniz, değil mi? İşte ortak nokta iletişimde insanları birbirine yaklaştırdığı için sadece ebeveyn çocuk ilişkisinde değil bütün ilişkilerde önemlidir ortak noktalarda sohbet edebilmek. Çocuk da o zaman annesiyle babasıyla sohbet etmekten keyif alır. Sohbet keyifli olunca ilişki başlar ve iletişim akar gider su gibi. Önce bence bunu yapmak lazım. Ben faydasını gördüm hem bir hoca olarak hem bir anne olarak. Hem de çok ciddi proje takımlarını yöneten bir yönetici olarak bunun faydasını gördüm.
Orada garip bir durum var. Birçok arkadaşım da oldu. Yani şöyle diyeyim, hem bir gazeteci olarak da gördüm. Birçok arkadaşım da oldu. Yani patron çocuğu
evet.
diyeyim. Çok enteresan şeylere şahit oldum. Mesela ebeveynle çocuğun ilişkisi mükemmel.
Evet.
Çok güzel iletişim kuruyorlar, çok tatlılar. Konu iş olunca... İşler sarpa sarıyor. Ya o kadar iyi ilişki kuranlar burada nasıl ilişki kuruyor?
Acaba yani işte orada iki nokta var. Ya çocuk babanın ilgi alanı olduğu kadar işe o işe ilgi duymuyordur ve baba kırılmasın diye denemeye çalışıyordur. Ya da babayla çocuğun aslında o kadar yakınlığı ve o kadar iyi ilişkisi yoktur, belki öyle görünüyordur. Ya çünkü eğer ikisi de o işe ilgi duyuyorlar ve gerçekten iyi anlaşıyorlarsa mutlaka bir yerde bir fark katarlar.
Araya gideceğim.
Peki.
Bu manşeti attınız burada. Aranın ardından tam buradan yola çıkarak işin biraz kuşak boyutunu konuşmak istiyorum. Herkes kuşağı bir çatışma konusu olarak görüyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Ben kuşakların bir Voltron olduğunu düşünüyorum. Hani eski bir çizgi film
evet,
vardı
evet,
ya.
Evet, çok da güzeldi.
Onu biraz açmak istiyorum. Bunu nasıl bir çatışma konusu olmaktan çıkarır da Voltron oluşturuyorsa getiririz. Bunu konuşalım isterim. Ama minik bir araya gidelim. Aldanışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Ayşen Laçiner'le işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından ne yapıyoruz? İşte bunu konuşalım diyoruz efendim. Konuğumuz Aldanışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı. Gençler için iyilikten başladık. Çocuğunuzda iş yapmanın yolunu biliyor musunuz da devam ettik. Şimdi bu aşamada biraz kuşak meselesini konuşmak istiyorum. Araya gitmeden önce de ifade ettiğim şu kuşak çatışması tanımlamasına bir gerçek. Bunu şey yapmıyorum yani, reddetmiyor. Evet. Kimse hani bir sen de gerçeği reddediyorsun durumu olmasın. Fakat beni irite ediyor. Hı hı. Çünkü ben kuşakların birlikte çalışırlarsa çok büyük bir güç olduğunu, evet, düşünüyorum. Niye meseleye oradan değil de buradan bakıyoruz?
Şimdi farklılıkları herkes çok kolay kabul etmiyor. Yani gelişime açık olanlar, yenilikçi olanlar farklılıkların zenginlik olduğunu anlıyor sizin gibi. Ve diyor ki farklılıklarımız bir araya geldiğimizde yaratıcılığımızdır aslında. En büyük zenginliğimizdir. Diğer tarafta da hani ben ne dersem o olur, benim bildiğim doğrudur zihniyetinde bildiğinin alışkanlığını tercih edenler var. Çünkü orası konfor alanı. Şimdi farklı bir yaklaşım gördüklerinde de aa bu ne biçim diye bakıyorlar. Hani çok sevdiğim çok eski bir kitap vardır. Martı'yı bilirsiniz. Evet. Hatta şimdi ortaokulda lisede de çocuklara okutuyorlar. Çok da doğru bir tercih. Oradaki Jonathan Livingston da bütün martılar tarafından dışlanmış bir martıydı. Neden? Çünkü martıların dünyaya gelmede tek amaçları vardır. Karın doyurup uçmak. Ve o Jonathan Livingston diyor ki ben karın doyurup uçmak için yaşamayacağım. Ben uçmak için uçacağım. Bir kartalınki gibi kanatlarım, bir şahininki gibi gözlerim keskin olmayabilir ama ben sınırlarımı zorlayacağım. Dolayısıyla kuşak farklılıklarında da her bir kuşak bir önceki kuşaktan bir 10 yıl daha ileride dünyaya geliyor. Çünkü kuşaklar 10 yıl 15 yıl arayla, kimileri 20 yıl alıyor, kimileri 10, kimileri de 15 yıl. Şimdi düşünsenize 10 yıl sonrasında dünyaya gelen kişi zaten sıfır doğmuyor beden, beyin ve ruh. Dolayısıyla bir sürü bilgiyle aslında dünyaya geliyor ve o bilgiyi, o güncel bilgilere öğrenerek katıyor. Biz ise onların 10 yıl gerisinden dünyaya gelmişiz. Tabii ki bir sürü şey de bizden ileri olacak, bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız hatta. Böyle baktığımız zaman biz deneyimimizi katar, onların farklılıklarıyla birleştirir ve şahane işler çıkarabiliriz. Bunu yapanlar var, bunu yapan şirketler, bunu yapan takımlar, bunu yapan anne baba yaklaşımları var. Gerçekten çok başarılı sonuçlar oluyor. Örnek olarak bir çocuk çok kapasiteli doğmuyor fakat anne baba yaklaşımı o kadar farklılıklara açık ve o kadar bir önce reklamdan önce konuştuğumuz gibi aslında benim çocuğumun ilgi alanı ne? Benim çocuğumun diğerlerinde olmayan farklı yönü ne diye bakıp onun farklılığını fark edip destekleyerek onu güçlendiriyorlar ve muhteşem bir evlat yaratıyorlar, yetiştiriyorlar kendi ayakları üstünde duran. Kimi anne baba yaklaşımları da çocuk çok kapasiteli ve çok zeki doğduğu halde çocuğun ilgi alanlarını ve farklılıklarını önemsemedikleri, kendi hayallerini çocuk üstünde gerçekleştirmek istedikleri için çocuğun ilgisinin dışında bir yaklaşım ve eğitimle onu başka yerlere yönlendiriyorlar. Çocuk yapıyor ama vasat kalıyor.
Yanılmıyorsam Ahmet Şerif İzgören'den dinlemiştim. Hı hı. Sizden kıymetli olmasın, kıymetli bir hocadır.
Selam olsun. De.
Evet, buradan selam olsun. Etkilemişti beni. Demişti ki şimdi çocukları sanıyorum ondan dinledim. Hı hı. Yani şimdi eğer başkasınızsa beni affetsin.
O zaman ona da selam
ona
olsun.
Ona da selam olsun. Ama ben Ahmet Şerif Hoca'dan dinledim gibi hatırlıyorum. Hı hı. Diyor ki mesela bir bakın ortaokul lisedeki öğrencilere matematiği zayıf gelirse matematikten ders aldırılır diyor. Ama mesela edebiyatı 100'dür diyor. Ya edebiyattan ders aldıralım, evet, da burada yürüsün.
Tam da dediğim bu. Güçlü yönü o.
Biz sürekli her şeyin mükemmel
öyle
olduğu
bir dünya ve öyle biri yok işte.
Aynı durumu şirket yönetimlerinde görev paylaşımında da görüyoruz.
Tabii tabii.
Niye herkes mükemmel olmak zorunda? Evet. Niye herkesin güçlü yönleri şirkete dahil edilmiyor?
İşte biz bunu bu şekilde planlıyoruz ve planlatıyoruz. Herkesin aldığı eğitim, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda güçlendikleri kasları vardır. Yetenek kasları ve o yetenek kasları ilgi alanlarında olduğu için de diğerlerinden daha hızlı ve daha farklı, daha iyi sonuçlar çıkarırlar eğer oralarda görevlendirilirlerse. Bu ilkokuldan başlayan bir süreç. Tabii bizim eğitim sistemimiz şu an buna müsait olmadığı için iş ebeveynlere düşüyor. Yani demin konuştuğumuz anne babanın çocuğunu fark etmesi önemli. Benim oğlum üniversiteyi kazandı. Üniversitenin adı da reklama girer değil mi? Söylemeyeyim. Ve spor yöneticiliği bölümünü kazandı. Müthiş. Ve Türkiye'nin en iyi 3 üniversitesinden biri kazandığı bölüm. Çünkü benim çocuğum yelken yapıyor. Araba sürmeyi çok seviyor. Karting yapıyor. Ve onun hedefi oydu ve ben çok destekledim ve biz çok mutluyuz. Yani dolayısıyla o ilgi alanı ve yetenek çok önemli. Şirketlerde de ilgi alanı ve yeteneğine ve eğitimine göre görevlendirme yapıldığında onu, o çocukları, o iş insanlarını kimse tutamıyor.
Hatırladım bu arada. Meslektaşımdan dinlemişim. Emin Çapa'dan şimdi hatırladım.
O zaman Emin Çapa'ya selam olsun.
Çok anlatır çünkü.
Tabii, ne kadar önemli.
Bir noktayı daha açmakta fayda var o zaman. Kritik bir konu bu da. Yapıyı da bildiğiniz için rahatlıkla soracağım. Hı hı. Bu bir reklama girmez. İsimlerden bahsediyorum. Onun altını çizeyim de. Mesela bütün silsile halinde kuşak farklılıklarını da gözettiğimde enteresan bir üçleme söyleyeceğim. Hı hı. Belki oradaki sırrı biraz bize analiz etmenizde fayda var. Birçok şeyi anlayabilmemiz açısından. Vehbi Koç.
Evet.
Rahmi Koç. Allah rahmet eylesin Mustafa Koç.
Evet.
Vehbi Koç'a da Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Bu üç kişinin...
Ali Koç yok mu?
Ali Koç, o şimdi bizim başkan, şimdi onu karıştırmıyor.
Ali Koç'a selam olsun buradan, yani ben de öyle.
Yönetim kurulu başkanı olarak baktığınızda baktım. Ömer Koç da var. Yani
tabii.
O üçlemeyi, evet, bugüne girmesin diye, tamam, o üçlemeyi aldım. Şimdi birbirinden çok farklı çok karakterlerin, hı-hı, yönettiği ama... Aynı ilkede yürüyen bir şirket yapısı. Evet,
neden? Çünkü hedef belli, kıble belli, varılacak yer belli ve bunu herkes benimsemiş.
Şimdi burayı açmanızı rica edeceğim. Allah rahmet eylesin, Allah Mustafa eylesin. Koç'ta kalmamın da bir nedeni var. Rahmetli Mustafa Koç hayatını kaybettikten sonra bir gün doğal olarak işte şirkette bir yas ilan edildi. Hı hı. Bir holdingin yönetim kurulu başkanı vefat ettiği halde ertesi günü işler aynen yürütün.
Evet.
Bize bu sırrı anlatın.
Ya tam da dediğim bu işte. Ne yapıyorum? Aynen, yani çok
Ali
doğru.
Ali Koç'un gönlü, evet, kalmasın yani.
İşte kurumsallaşma denen bu. Ben hangi sektördeyim? Hangi sektörlerdeyim? Ne iş yapıyorum? Bu işleri kimlerle yapıyorum? Niye yapıyorum ve nasıl yapıyorum? Tam olarak tanımlı. Ve şu anki mevcut durum belli. Bir de varılmak istenen hedefler belli. Ve mevcut durumdan varılmak istenen hedeflere her bir bölüm kendi alanlarında neleri, ne zaman, nasıl yaparak varacaklar ve bölümler arasındaki çalışma, ilişki ve iletişim şekli de hangi süreçlerde, hangi ritimde nasıl olacak? Bütün bunların tanımlı olma durumuna ve bu tanımlara uyularak iş yapılma durumuna biz kurumsallaşma diyoruz. Orada aile anayasaları...
Kurumsallaşan şirketin kamulaşması anlamına gelmiyor mu bu? Artık kamunun şirketi.
Elbette, oluyor. Elbette. Çünkü çok ciddi bir kamusal sorumluluğu da yerine getirmiş
elbette
oluyor.
Elbette sahipleri var, hissedenleri var ama başka bir kavram geliyor.
Aynen öyle.
Kamu,
evet,
işi oluyor.
Kesinlikle.
Artık.
Dolayısıyla da hani hedef belli olduğu zaman herkes o hedefe doğru kendi sorumluluk alanlarındaki yükümlülüklerini yerine getirerek yürüyor. Biz şöyle deriz, bir yöneticinin başarısı o yönetici yokken işlerin tıkır tıkır yürüyüp yürümediğiyle ilgilidir. Eğer yöneticinin bir yere gitme durumunda ya da izinde olma durumunda işler yürümüyorsa, sürekli yöneticiye neyi nasıl yapacağız diye soranlar oluyorsa, orada sistem yoktur, yönetici ne derse o yapılıyordur.
İşler de orada tıkanıyor galiba.
Kesinlikle öyle. Ama şimdi bu Koç örneğinden baktığımız zaman hani sormuşlar işte Rahmi Bey'in rahmetli hani ne kadar güzel yaşıyor, ne kadar üst düzey yaşıyor ve de çok zevkli. Hani nasıl izin veriyorsunuz, bu nasıl böyle para harcıyor, hiç size benzemiyor diye. Baba ne demiş, ama o benim oğlum.
Onun babası zengin demiş.
Dolayısıyla işte o da başka bir bakış açısı tabii.
Sanıyorum Sezai Türkeş ve Feyza Akkaya'da da şimdi öbürü reklama girer diye bir anda durdum. Mesela ya onlarda ya da SKLAT onlarda bir model varmış. Mesela haftanın belli günleri gelmezlermiş. Ve gelmediklerinde işlerinin yürüyüp yürümediğini kontrol ederlermiş.
İşte ona bunu yaptıran da bir danışman. Danışman, onlar bir danışman getiriyorlar kurumsallaşmak için. Danışman işte 2 ay boyunca hiçbir şey yapmıyor. Gözlem yapıyor.
Bu ise Kalatun Jack'a mıydı?
Evet, evet. O grup şirkette. Ve 2 ayın sonunda bir rapor yazıyor. Diyor ki yani siz buraya geldiğiniz zaman her şeye karışıyorsunuz ve siz ne derseniz o oluyor. Sizin gelmeden işleri yürütür hale geldiğinizde burası gerçek şirket olacak ve kurumsallaşacak. Tek yazdığı rapor da bu.
Gerçek şirket olmak meselesini biraz açar mısınız?
Şimdi aile şirketi yüksek cirolar yapabilir, başarılara imza atabilir, sürdürülebilirliği tartışılır. Gerçek şirketin ise sürdürülebilirliği için A, B, C planları olan, hem iyi havada hem kötü havada neleri nasıl niye yapacağını belirtildiği çalışma şartlarıyla çalışan şirkettir. Burada işe alımından pazarlamasına, finansına, marka yönetimine, satış yönetimine, ürün yönetimine, tedariğine, lojistiğine kadar her şey tanımlıdır. Ve bu tanımlı olanların da tek bir yolu yoktur aslında o şirketi hedefe götürecek. A, B, C planları vardır. İşte biz böyle şirketlere gerçek şirket diyoruz.
Müthişsiniz. Şimdi tekrar kuşaklarla bir Voltron'u oluşturmayı konuşalım. Bir 3 dakikamız var.
Tabii.
Ben bugün bu sohbeti dinledim radyo programında. Hı-hı. Bir şey söylediler. Kuşak çatışmasını bırakalım, Voltron'u oluşturalım. Şimdi ben de uzmanına soruyorum.
Buyurun.
Bunu dinleyen bir kişi olarak oğul da olabilirim, kız da olabilirim, baba olabilirim, anne olabilirim. Hangi kuşak, hani hedef göstermek için hangi kuşaktan olduğumu söylemeyeyim.
Tamam.
Ne yapmam lazım ki bu iş çatışmadan çıkıp Bana bir yol haritası verin, evet, ne olur. İş güçlerin, yeteneklerin birleşmesi noktasına girsin.
Bir önce bir kere mevcut durumumuzu fark edelim. Ha, kim, yaşımız, görevimiz, ünvanımız ne olursa olsun şu anki mevcut durumda ben kimim? Benim sorumluluklarım ne, yetkinliklerim ne, fırsatlarım ne ve ben ne yapıyorum şu anda? Mevcut düzlem. Peki benim kendim için ve sorumluluklarım için hedeflediğim ne? Ya hayalim ne aslında? Neyi hayal ediyorum ve neyi hayal edip hedef haline getirdim? Peki burada ben kimlerle çalışıyorum? Çocuklarımla mı, akrabalarla mı, ortaklar mı var? İş yerinde kimler var? Peki benim, beni bu hedefe götürecek olan paydaşlarım, ortaklarım veya ikinci, üçüncü kuşaktaki bu bayrağı taşıyacak olanlara düşen sorumluluklar neler? Şimdi ben kendimi dinledim, mevcut durumu gördüm, hayalimi hedef yaptım, kendimle çalıştım. Şimdi bir de onları dinleyeyim. Çok bunu güzel. Tüm paydaşlar, ortaklar önce kendilerini tanımlamak, bugünkü durumlarını, sonra şirketle ilgili kendi varlıklarından hareketle hayal ve hedeflerini belirleyip sonra da bir araya gelip ortak hedefi bulmak üzere ortak akıl çalıştayı yaparlarsa, bu ortak akıl çalıştayından da ortak hedef çıkarttıklarında sonra iş bunun stratejisini hazırlamaya geliyor.
Bu bedava.
Evet.
Hiçbir maliyeti yok.
Çok ve de çok hiç zor değil. Biz buna sondaj çalıştayı diyoruz. Ortak akıl toplantıları ve sondaj çalıştayı yapıyoruz. Özellikle aile şirketlerinde aile anayasasını oluşturmadan evvel, şirket hedefini netleştirip stratejisini belirlemeden evvel. Çünkü doğru ve etkin liderlikte kuşakların tümünün Voltran olması istenen, birlikte yürütülecek şirketlerde esas olan sır şudur. Bir tek kişinin hedefi ve isteği kural olamaz. Diğerleri çünkü buna inanmaz. Çünkü diğerlerinin fikri sorulmamıştır. O zaman şirketin hedefini, anayasasını ve stratejisini belirlemeden önce o şirketin hedefinin ve yolunun, yolculuğunun ne ve nasıl olacağını belirlemek üzere sorumlu olan tüm paydaşları bir ortak çalışma toplantısına davet etmek ve herkesin fikrini, hayalini, hedefini almak.
Profesyoneller dahil değil mi?
Tabii hepsi, herkes dahil. Yani temsilciler, hani 10 bin kişi çalışan şirkette 10 bin değil ama her üst yönetici ve birim temsilcilerinden oluşan ekiplerden temsilcilerle ve sonra bir konsolidasyonla nihai haline getirmek gerekir. İşte o zaman hedef belirlenir, o zaman öneriler alınır, o zaman mutabık kalınıp kabul edilen önerilerle strateji belirlenir. Bu ortak çalıştaydan çıkan strateji bölümlere görevler, sorumluluklar, görev tanımları ve performans hedefleri olarak dağıtılır. Ve performans hedefleri de belli rutinlerle kontrol edilerek yolda kalınması sağlanır. Biz bunu yapıyoruz.
Diyorsunuz ki bedava bir şey.
Yani şirketler kendi yapabileceği gibi, yani biz aslında orada hani ortak akıllı buluşturmak için.
Bir yatırım yapacak olsanız hiç, gidip makine alacaksınız, finansman bulacaksınız. Bu kendi içinizde yapabileceğiniz
tabii,
bir şey.
Makineler her şey sonra geliyor. Ya önce paydaşlar, ortaklar, yönetim kademeleri ve şirketin hayallerini gerçekleştirmek yükümlü olan liderler, temsilciler buna inanmalı ve kendilerine değer verildiğini görmeliler.
Sayın Laçınar, çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Çok kıymetliydi. Gençlerden başladık kuşaklara kadar, kuşakların gücünün birleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede konuştuk.
Teşekkür ederim.
Çocuğunuzla iş yapmanın yolunu biliyor musunuz? Bu soruyu sorarak tamamlayayım. Al Danışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Sayın Ayşen Laçınar, çok teşekkür ediyorum.
Ben
efendim,
teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
Var olunuz efendim. Bizden de sizlere olsun. Ben de dinleyicilerim adına söylemiş olayım. Efendim, çok zor değil. Çok zor değil. Belki de sihirli kelime şudur. Ben değil, biz. Biz olunca bakın neler değişecek. Bir deneyin. Kaybedecek hiçbir şey yok çünkü bunun maliyeti yok. Ama ben olarak kalmanın büyük maliyeti var. Biz bugün tüm detayları Al Danışmanlık Genel Müdürü, Marka ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Ayşen Laçınar ile konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.